Bir aile meselesinden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Nasılsın?
İyiyim. Senden ne haber?
Benden değilik. Kızımız burada. Bizden iyisi yok. Bugün kişiliğimizin gölge yönlerini konuşacağız. Çok göz önünde olmayan, bizim bile belki farkında olmadığımız, çok fark etmediğimiz bu gölge yönlerimiz olumsuzsa eğer belki biraz karanlık yönlerimizi konuşacağız. Ve de o gölge yönlerinin varlığı bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Belki biraz şu sorulara cevap bulmak iyi olacak. Hani ya ortada hiçbir şey yokken tepki veriyorum. Bir anda böyle içimden bir cezalandıran bir taraf çıkıveriyor. Ya da tetikleniyorum, aslında tetiklenecek bir şey yok. Ya da sabahları huzursuz uyanıyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum ama iyi hissetmeyecek de bir şey yok dediğim, çok anlam veremediğimiz aslında. Psikolojik ve belki de bazen biyolojik sıkıntıların altında bu gölge taraflarımız yatabilir, farkında olmadığımız gölge taraflarımız yatabilir diye bunları gölgeleri görünür kıracağız, oraya ışık tutacağız. Nedir bu gölge taraflarımız?
Aslında bu modern psikolojiye Jung'la beraber giren bir şey, gölge kavramı. Fakat düşünce tarihine baktığımızda buna tasavvufta nefis diyorlar. Felsefi düşüncelerde, kadim kültürlerde arzular diyorlar, tutkular, öfkeler diyorlar, olgunlaşmamış taraflarımız diyorlar. Böyle farklı farklı isimleri var. Ama bizim burada konuşacağımız şey gölge derken görmezden geldiğimiz, yok saydığımız ya da farkında olmadığımız, uyumlu olmak adına, sevilmek adına yok saydığımız, görmezden geldiğimiz taraflarımız. Bunları neden görmemiz gerektiğini konuşacağız. Çünkü bu karanlık, yanlış, eksik, utanılması gereken taraflarımız değil. Herkeste olan, bizde de olan dolayısıyla. Olmadığında, görmediğimizde, bütünleşemediğimiz, kişiliğimizin tam olarak, bir bütün olarak işlev göremediği durumlar. Onu zaten bastırdığımız zaman yok olmuyor. Bastırdığımız hiçbir şey yok olmuyor. Farklı şekillerde senin de söylediğin gibi hiç ummadığımız bir anda ortaya çıkıyor. Bunu görürsek, farkına varırsak, adını koyarsak bununla yaşamayı, bunu daha iyi yönetmeyi becerir, daha sağlıklı bir bütüne kavuşur diye düşünüyoruz kendimiz için.
Evet. Aslında gölgemizle bütün oluyoruz, değil mi? Yani var bir gösterdiğimiz, bir dışarıya gösterdiğimiz ve kendimizin farkında olduğumuz bilinçli özelliklerimiz var. Bile isteye dışarıya gösterdiğimiz, Jung'un da persona dediği böyle bir maskemiz var. Diğer insanlara yönelik gösterdiğimiz. Bir de bizim de işte çoğu zaman çok farkında olmadığımız gölge taraflarımız var ama hepsi bütün olduğunda biz tam ve bütün oluyoruz. Gölge taraflarımızda uyum için vazgeçtiklerimiz olabiliyor dediğin gibi, ya da olmamasını gerektiğini düşündüğümüz özellikler olabiliyor. Büyüme ortamında işte öfke kötüdür diye öğrendiysek, öfke bizim gölge tarafımıza geçen bir şey olabiliyor. Ya da görünür olmak, ön planda olmak olum iyi değildir diye öğrendiysek, görünür olmak bizim gölge tarafımıza geçen bir şey oluyor. Ya da ağız dolusu gülme, duygularını öyle gösterme, kahkaha, neşe belki bizim gölge tarafımız oluyor. Ya da bencillikler, öfkeler, kötücül diyebileceğimiz pek çok yön bizim gölgemize geçmiş oluyor. Yani ben buradayım, bir de yanımda bir gölge var. Aslında ikisi benim. Oraya bakmadığımda, orayı somutlaştırmadığımda orası yok olmuyor ve bence diğerleri orayı görüyor. Yani hani bazen ben öyle biri değilim. Ya aslında ben hiç öyle demek istemedim. Aslında ben hiç öyle bir şey yapmadım dediğimiz noktada gölge devreye girmiş oluyor ve belki de o diğeri ona şahitlik ediyor. Ne dersin?
Hemfikir olurum. Sevilmek için, kabul görmek için, onaylanmak için, büyüdüğümüz çevrede yabancılaşmamak, yalnız kalmamak için bazı taraflarımızı görmezden gelmeye başlıyoruz. Ama onu o kadar uzun süre görmezden geliyoruz ki bir süre sonra onun varlığını biz de unutuyoruz. Gördüğümüz zaman da sanki bir yabancı ile karşılaşmışız ya da bize ait olmayan bir parçaymış, birinden üstümüze sıçramış gibi davranıyoruz ama o da biziz.
Evet. Hem onu sevmemeye başlıyoruz, onu reddetmeye başlıyoruz. Sonra bir süre sonra onu saklamaya çalışıyoruz. Gölgeyi nasıl saklarsın işte? Örtmeye çalışıyoruz. Mükemmeliyetçilikle mesela, her şeyi tam doğru yaparak, kusurları gölge olanları saklamaya çalışarak, ama sen gölgenin ister önüne geç ister yanına bir şekilde o varlığını gösteriyor. Zaten içten içe sen onun varlığını hissediyorsun. O da işte zaman içinde gün gün adını koyamadığımız bir huzursuza sebebiyet veriyor.
Bu her zaman olumsuz taraflarımızda değil. Bazen olumlu şeylerle de vedalaşıyoruz. Eğer büyüdüğün ailede çok görünür olmak, güçlü olmak, baskın karakterli olmak kabul görmüyorsa buradan da uzaklaşıyorsun.
Tabii.
Güce de yabancılaşıyorsun, kendini ifadeye de yabancılaşıyorsun. Gölge dediğimiz şey her zaman karanlık taraflar değil. Aslında bizi ışıldatacak, ortaya çıkmamızı, görünmemizi sağlayacak taraflar da bir süre sonra gölgeye, yabancılaştığımız taraflarımıza dönüyor. Ama temel amaç senin de söylediğin gibi büyüdüğümüz ortamda, büyüdüğümüz toplumda, büyüdüğümüz mahallede yabancılaşmamak, yalnız kalmamak, onay almaya, sevilmeye devam etmek.
Evet. Yani neyin onaylandığını hissediyoruz aslında ortamda. Onları görünür kılıp diğerlerini o gölge tarafa yok edemiyoruz aslında. Benliğin, değil mi? Benliğin doğal parçalarını yok edemediğimiz için başka bir yere. Yani evet, nice kadın var. Neşesini, spontanlığını, kahkahasını, kadın kimliğini, cinsiyetini o gölgesine hapsetmiş. Dolayısıyla her zaman olumsuz değil. Bizim o yaratıcı, olumlu taraflarımız da o gölgede varlık gösteriyor.
Şey çok üzücü oluyor. Biri böyle bir ışıldadığı anda rahatsızlık duyup hemen geri çekiliyor ya. Onu görmek mesela çok üzücü. Aslında yürü oradan, bak bu sensin, senin ışığın. Çık işte sahneye, orada görün. Hemen ışıldadığını, bir sahnede parladığını hissettiği anda geri çekiliveriyor yani. Sanki hı hı. Yanlış bir şey yapmış gibi.
Yani belki kendi oluşturduğu, gösterdiği kimliği utangaçlık, çekingenlik oluyor. Ama aslında orada rahat ve spontan bir taraf var çıkmayı bekleyen. Evet. Onun çıkışları da çok ürkek oluyor, değil mi? Hı. Sahneye çıkışları. Bir çıkıyor sonra küçük bir çocuğun sahneye çıkıp tekrar geri kaçması gibi.
Utangaç bir çocuğun.
Utangaç bir
çocuğun. Böyle etrafımızda da var ya, ağır abiler, ağır ablalar, ailedeki işte fazlasıyla olgun kişiler. Bazen bir oyun oynarken, şakalaşırken öyle bir çocuksu taraf çıkıyor ki içlerinden. O kadar eğlenen, kahkahalar atan, niyet sorgulamayan, işte ya da ne bileyim çocuk gibi kıskançlık yapan, hayır ben yeneceğim diyen çocuklar. Ne kadar gerçek, ne kadar doğal aslında. Evet. Ama onu gördüğü anda kendi de tedirgin oluyor ve onu bir daha göstermiyor bize.
Evet.
Böyle
evet.
Hani fırtıyor diye tabir evet. eder Jung. Fırttığı anlar denir Almanca'da.
Öyle mi denir?
Tabii, Almanca'da öyledir. Psikoanalitik şeyde, literatürde fırtmak denir ona. Onu fırtar, fırttığında Allah der, yakalandık. Onu hemen...
Senin şu an gölgen fırttı neşeyle.
Tabii. Benimki şeyde fırttı ya. Ahmet Büke'nin değerli yazarımız. Hani hep diyorsunuz ya, bize kitap önerin diye, alın okuyun. Kırmızı Buğday, Ahmet Büke'nin. Nasıl Yaşar Kemal Çukurova'nın hikayesini anlatıyor. Ahmet Büke de Ege'nin, Manisa merkezli bir Ege hikayesi anlatıyor. Ve orayı bir şey yapıyor bize, bir epik bir dil diyeyim. Hani anlatırken de coşmayayım da. Nasıl kıskandım. Nasıl haset ettim. Bir de 51 yaşındayım. Şimdi başlasam onun müktesebatına hakim olmam mümkün değil ya. Haset demeyeyim ama kıskandım yani. Hı. Onu da bir mesela anlatalım. İmrenmek, gıpta etmek, kıskanmak, haset etmek farklı ya. Hani onlar kademe kademe. Aa ne güzel, keşke benim olsa. Aa ne güzel, onda olan bende de olsa. Aa ne güzel, bende olsa ama onda olmasa. Olmaz. Diye gidiyor. En son nokta şey, çok güzel. Ben de olmayacaksa onda da olmasın. İkimizde de olmasın. Ben Ahmet Büke'de hissettim bunu. En son yani gerçekten şuramda bir ne derler, bir enerji hissettim. Ama bu hasete dönerse düşmanlığa dönüyor. Kınamaya dönüyor. Ya da işte diyorsun ki ya yazmış ama olmamış. Ya da alaycılığa dönüyor gündelik hayatta, ya da görmezden gelme, ha öyle bir kitap varmış, hiç haberdar değilim diyor, halbuki okumuş. Şeyde de neydi, Salieri, Amadeus filminde de vardır ya Salieri, hepinizde Salieri kompleksi diye şarkıda da geçiyor, Ezel'in şarkısında. Yok sayma, küçümseme, ama bir taraftan da için için ona öykünme. Şimdi bunu haset gibi de yaşayabilirim ben. Görmezden gelerek, kınayarak, ayıplayarak ya da yani işte heves etmiş falan diye küçümseyerek. Ama bunu olumluya da döndürebilirim. Eğer gölge tarafını, bak böyle gözümde ışıldayan bir taraf var, burada bir enerji hissettim, bir sıkışma, bir kıskanma hissettim diyorsan, o duygu sana diyor ki bak sen de yapmak istiyorsun böyle bir şey. Oku. Onun yazdıklarını oku. Ondan öğren. Ona sor. Ya da git onun gibi yazan yazarları bul. Sen de onun gibi bir şeyler yapmaya çalış. Orada kıskandığım şey ne? Konuya çok hakim, çok kelime biliyor. Belli ki çok tarih okumuş. Bölgenin tarihine hakim. Ama bunu yaparken farklı bir kültüre savrulmuyor, kendini satmaya çalışmıyor, o doğallık içinde onu yapmış. Çok etkileyici. Ya da hiçbir şey
o
de yapamıyorsan...
O doğallığı ve sahiciliği, basitliği de sana iyi gelmiştir.
Tabii mesela Ahmet Büköy'le ilgili de bayağı malzeme varmış elimde. Bazen böyle paylaşımlarını görüyorum. Annesiyle beraber basit bir sofra kurmuşlar. Küçücük bir tepsi. Köylü teyzenin hazırladığı tepsi. O kadar güzel ki. İşte peynir var, zeytin var, çay var. İşte ne bileyim o bölge özgü bir şey var. O doğallığı da yaşamaya devam ediyor. En son kıdem tazminatını vermemişler demek ki onu da anlatıyor.
Evet.
Bütünüyle benim için çok öykündüğüm bir yapı. Tanımıyorum yani. Yolda görsem belki tanımayacağım. Hı hı.
O zaman senin gölgende ne olmuş oluyor?
O yaratıcılık. Hı hı. Ben böyle iyi yazılmış bir hikaye, iyi yazılmış bir şiir gördüğümde kıskanıyorum. Ama bunu bastırmıyorum. Bu beni daha çok okumaya itiyor. Daha çok okumaya, daha çok onun gibi yazarlar, şairler bulmaya itiyor. Haset de kabul edilebilir bir duygudur. Bunu görürsen ama bununla tabii yaşayabilirsin. Bunu görürsen bunu enerjiye, üretime, olumlu bir hayat biçimine çevirirsin. Ama bunu görmez de gelirsen, bastırırsan, yok sayarsan, karanlıkta kalmaya devam ederse bu seni için için yer. Bu seni için için bitirir ve sen sürekli olmak istediğin ve olamadığın biri gibi yaşamaya devam edersin. Ama bunu ortaya koysan artık bu senin doğal bir parçandır. Böyle evet, daha bütün olursun. Kendin gibi hissedersin.
Belki de o yaratıcılık da zaten görüldüğü için açığa da çıkar. Bir Ahmet Büke olamazsın ama bir üreten, yaratan başka bir şey yapabilirsin.
Ya keşke böyle anlatmasaydın.
Benim gölgem mi çıktı?
Sus. Ama be, ne olacak anlamadım. Günde 4 sayfa kitap okuyarak Ahmet Büke mi olunur diye.
Pardon, gölge konuştu az önce.
Bu arada şeyde de hissetmiştim onu. Sevgili kardeşimiz Mahir Ünsal Eriş'in kitaplarında da hissederim onu ben. Yani onun da o detaylara hakimiyet, o kadar çok şey bilir ki.
Evet.
Yani her şeyde mesela bir şey geçiyor aklımdan. Diyorum ki bunu Mahir Ünsal'a sorsak kesin buna dair bize anlatacağı bir şey vardır evet, yani.
Onun duygu tanımlamaları insan üzerinden gerçekten. Hani tek bir kelimeyle değil de bir duyguyu betimlemesi, şefkati anlatması. Tabii hafızam olmadığı için okuduğum kitabın adını şu an hatırlayamadım. Şöyle sen de tatil kitabı tatil.
Sen de Mürved haset edecek kadar bir de bir şey yok.
Yok
yok
bende kalmıyor ama tatil kitabındaki o halayla çocuğun arasındaki şefkat gerçekten çok güzeldi ve tanımlamaları. Hüsnü Arkın'ın Fikrim Yok şarkısındaki oradaki gölge ifadesi, tanımlaması. Ben o şarkıyı dinlerken hep seni düşünerek dinliyorum. Yağmur yağar taş üstüne, bir yer sevdim baş üstüne. Deminki gölgeninkini telafi edeyim. Sensiz gün doğsa gölgem yok.
Utandım. Bu da benim gölge tarafım. Ben çok utangaçım.
Evet.
Çok bastırmaya çalışırım ama.
Yani o gölge gerçekten insanın tabii arkadaşının, sevdiğinin öyle dinliyordum o şarkıyı. Gölgesi olması yan yana ama bununla da öyle. O bahsettiğimiz gölge bizim parçamız. O varsa biz yok, biz varsa o yok. Ama sen de benim gölgemsin yani onu da söylemek istedim.
Utandım. Bu utangaçlığımı da hep bastırmaya çalışıyorum. Niye bastırmaya çalışıyorsam?
Yani bak bu programda onu şey yapabilirsin.
Zaten ilişkilerimiz de öyle değil mi Zeynep? Birlikte olduğumuz insanlar da biraz bizim eksik parçamız gibi oluyor. Daha sakin olan, daha dışa dönük, daha enerjik olanı sanki eksik parçasıymış gibi yaşıyor. ya da daha yüksek enerjili, daha böyle dürtüsel tepkisel olan, daha sakin, daha güvenli biriyle beraber oluyor. Hep bir bütünleşme çabası içindeyiz yani. Hep bir bütünleşme çabası içindeyiz. Geçen Toroslar'da bir çoban amcanın anlattığı bir bölüme denk geldim. Dağlardaki su birikintilerinden bahsediyor. Kaklık deniyormuş buna. Çobanlar o sulara dokunmazlarmış ya da işte kirlenmesine müsaade etmezlermiş ya da üstünü örterlermiş ki susuz kalan, muhtaç olan biri gelsin o sudan içsin diye. Onunla ilgili bir hikaye anlatıyor. Lokman Hekim'in diyor bir hastası varmış. Gitmiş 3 ay ömrün var demiş diyor. O da diyor bari hani şu kalan ömrümde dağları gezeyim, dağlarda gezeyim, göremeyeceğim yerleri bir göreyim diye o kaklıklardan su içmiş ve iyileşmiş. Doktora da demiş ki bak Lokman Hekim sen bana öleceksin demiştin ama ben gençleştim. O da şey demiş aslında ben bunu biliyordum ama o ilacı bulamayacağımızı düşündüm. Çünkü ona engereğin sütünün o kaklığa karışmış halini içmek lazım, biraz beklemiş halini içmek lazım ama onu nerede bulacağız diye sana söylemedim diyor. Orada engerek var, dağlar var, yağmur var, doğada dolaşan insan var, o birikmiş suya göz kulak olan çobanlar var, o suyu içen insan var. Öyle bir bütünlük var ki hikayede Zeynep yani. Sanki bizim modern hayat dediğimiz şey bütün bunları birer birer birer birer bizden aldı, uzaklaştırdı, yılan düşman oldu, birikmiş su sağlıksız bir şey oldu, şişe sular geldi yerine. Doğa yürüyüşlerinin zaten adı trekking ve hiking oldu. Hani doğayla bütünleşmekten uzaklaştıkça gölge taraflarımızda daha belirgin oldu yani. Kendimize yabancılaştık.
Bir de şeyde de yani bilgi arttıkça da mesela ruh sağlığı açısından da öyle bir parçalara bölünme oldu ya. Anlamak için biz parçalara bölüyoruz insanoğlunu ama işte ne bileyim eskiden benim babam kalabalık yerlere gitmekten çok hoşlanmaz, sevmez öyle ilerleriydi. Şimdi onların adı anksiyete, panik atak oldu. Bir diğeri eskiden fevriydi. Daha kabul ediliyordu yani o bütünlük içinde fevriydi. Şimdi onlar dürtüsellik oldu. Yani bu parçaları ayırmak, evet anlamak ve anlamlandırmak için de kıymetli ama yine onların bir bütüne kavuşması gerekiyor. Benim böyle yanım, böyle yanım, böyle yanım gibi bir bütünlük de insana iyi gelen bir şey haline gelecek. Bir diğerini değerlendirirken de yani herkeste bir şey bulmaya başladık. Herkesin bir tarafının kendimizi anladıkça diğerini de anlamaya başladık. Bu kabul ve iyileşme süreçleri için gerekliydi ama bunun sonu bence yine eski o bütünlüğe varmak olacak.
Şimdi dışarıdan havlama sesleri geliyor.
Dikkatim dağıldı.
O da yok, dikkatim dağıldı diye değil. Tam konuyla örtüşüyor yani. Şimdi burada bir ekran önünde konuşan, bilen bir taraf var ama içeriden bir köpek havlıyorsa onu bastıramazsın ya. Gölge taraftan onun gibi yani. Evet. O köpeği yanına çağırıp başını okşamazsan yani o köpek sabote çünkü eder. Şey diyebilirsin, çok saldırgan, çok havlıyor, ısırıyor diyebilirsin. Ama biraz da o köpeği oraya kapattıkları için o köpek gölge ve karanlık bir tarafa dönüyor. O köpeği yanına çağırırsan sen arkadaş da olur aslında.
Tam yapmak istediğimi söylemek istediğimi. Gör yanında, fark et ne var ve bunları büyütme, saklamaya çalışma ki büyümesin. İfade et, ifade ettiğinde, gördüğünde, kabul ettiğinde o da senin iyi taraflarımızla entegre olabilecek. O zaman bütünleşme olacak. Ama onu reddettiğinde kendin hem yarım kalmış oluyorsun, hem bir şeyi saklama çabası içerisine girmiş oluyorsun. Hem de orada belki o tarafta yaratıcı bir potansiyel var, onu açığa çıkaramıyorsun. Peki o gölgeyi nasıl anlayacağız, tanıyacağız? Aslında programın başında söylediğimiz gibi ilişki kurduğumuz kişiler o gölgeyi görüyor. Yani oralardan bir geri bildirim alıyor olabiliriz. Ben öyle biri değilim dediğimiz şeylere bir durup düşünmek gerekebilir. Gerçekten öyle bir tarafımız bizim görmediğimiz ama diğerinin fark ettiği olabilir. Bir de bir diğerine bir durumla ilgili örneğin rahatsız oluyorsak, eleştiriyorsak, gıcık oluyorsak, çok gündem yapıyorsak birinin bir özelliğini
gözümüze batıyorsa
o bizim bir yansımamız olabilir. Bizim gölgede kalmış bir tarafımız karşıdaki kişide vücut buluyor.
Yani doğrudan olabilir. Yansıması olmasa bile bizimle evet, ilişkisi olan, olabilir, bize bir şey hatırlatan bir şey o.
Evet, olabilir, evet. Hmm. Örneğin çok hani olduğumuz, gösterdiğimiz kimliğimizde çok uyumlu, sakinsek çok rahat birisini çok işte eleştirebiliriz, gevşek bulabiliriz. Öyle konuşuyor, ön plana çıkmaya çalışıyor diyebiliriz. Hmm. Ama o aslında bizim olmak istediğimiz ama bastırdığımız o spontan rahat tarafımızın temsili olabilir.
Aslında onu görsek ve konuşulabilir hale getirsek, ya benim böyle bir tarafım var, böyle farkındayım, çok da mutlu değilim böyle bir tarafım olduğu için ama izliyorum, gözlüyorum, hani bununla ilgili bir bakalım ne yapabilirim diye düşünüyorum diye koysa bir dost sohbetinde ortaya, aslında çok da rahatlayacak. Çünkü bu vitrin çağında herkes kendi karanlık tarafını biliyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Ama diğerinin sürekli bir aydınlık hayatı var, ışıl ışıl bir hayatı var. Kıyasladığımız şey de onun ışıl ışıl hayatıyla, mutlu gülen yüzleriyle, kendisiyle barışık haliyle bizim kendi karanlık yanımızı karşılaştırıyoruz. Ama bilmiyoruz ki onun da gölge tarafları var, onun da karanlık tarafları var. Bu da buna da engel olur yani. Hani bilsek herkesin bir karanlık tarafı evet, var ve herkes bundan muzdarip.
Evet. Bunun bir başka formu mesela görünen kimliğinin az önce şey diye söylemiştik. Hani spontanlığın gölge tarafta olması, bunun tam tersi de olabilir. Rahatlığın gölgede olmasının tam tersi. Çok güler yüzlü, çok iyi, uyumlu, neşeli, çok spontan. Böyle kendini ifade eden, neşenin ön planda olduğu bir kimliğin karanlık tarafı da öfke ve cezalandırıcılık olabilir. O kimsenin görmediği taraf. Orayı bastırılmış öfke, bir süre sonra ani patlamalar ya da bir anda bir depresif ruh haline girme, bir huzursuzluk. Hani gün boyunca günleri neşeyle ve güler yüzlükle geçiren kişilerin, hı hı, yaşamlarının bazı dönemlerinde çökkünlük yaşaması, onun o bastırılmış öfke olabilir, bastırılmış olumsuz negatif duyguların kendini, o gölgenin ara ara sızması biçiminde gösterebilir. Yani bizim aslında ihtiyacımız o denge, değil mi? Aynı kimlik içerisinde,
bütünlük
içinde, o kimlik içerisinde hem negatif taraflarımızın ya da bastırılmış taraflarımızın açığa çıkması, hem de zaten sergilediğimiz kimliğimizin bir kimlik içerisinde, bütünlük içinde olması. Bu gölge tarafımız bir diğeriyle olan ilişkide böyle bazen hasetle, bazen gıcık olmayla, bazen aşırı eleştirmeyle ve yargılamayla, yani bir yargıladığımız şeylere bakmamız lazım. Yargıladığımız temel şeylerin bizimle bağı var mı? Bazen de hayranlıkla ortaya çıkıyor. Diğerini idolleştirmeyle, çok hayran olmakla. Yani bizim gölge tarafımızın da bastırılmış olan, açığa çıkmayan özellikler yine hayran olduğumuz kişide kendini gösteriyor olabilir. Hayran olduğumuz özellik ve kişiliklere bakıp yine kendimizi görmemiz mümkün olabilir. O taraf bende var ve baskılandı mı diye.
Aslında bizim de burada yapmaya çalıştığımız şey tam olarak bu. Bastırdığımız ya da farkında olmadığımız iç seslerimizi duymak. Bu öfkeli bir çocuk da olabilir, içeriden talepkar, eleştirel bir ses de olabilir, kusurlu hisseden bir çocuk tarafımız olabilir, yalnız hisseden ve bu yalnızlığını herkesten gizlemeye çalışan bir çocuk olabilir, değersiz hisseden tarafımız olabilir. Kusurluluğu söyledim herhalde, evet, değil mi? Hani bunları biz bir iç ses olarak yaşadığımızda hiç bunun farkında bile değiliz. Çünkü bununla büyüdük. Bunun bir gölge tarafı olduğunu, bir dış ses olduğunu düşünmüyoruz. Bu benim doğal bir parçam diyoruz. Ama bunun o gölge yanlarını ortaya koyduğumuzda, ne hissediyorum bununla beraber, bu bana ne söylüyor diye bir dış ses gibi konuştuğumuzda, bize değersiz hissettiğini, kusurlu hissettirdiğini, yalnız hissettirdiğini, sevilisi olmadığımızı söylediğini fark ediyoruz ve bunun doğru olmadığını da düşünüyoruz. Ama bununla bugüne kadar geldiğimiz için buna bu şekilde bakabilme becerimiz de yok. Bizim burada yaptığımız şeylerden biri de insanların iç seslerini objektif bir şekilde bakabilmelerine yardımcı olmak. Ama bu o kadar onlarla iç içe geçmiş ki bundan ayrışamıyor. Bu çok hani basit bir örnek. İlk mercimek çorbasını ne zaman içtin? Bunu bilmezsin. Böyle bir an yoktur hayatında. O hep orada gibidir yani. Bu sesler de böyle çok daha eskiler. Mercimek çorbasından da daha eskiler. Dolayısıyla ona bir dışarıdan bakabilme becerimiz yok. Bizim burada yaptığımız şey de hem o gölge tarafa, hem kişiliğimizin o zarar görmüş taraflarına, büyüdüğümüz ortamlarda içselleştirdiğimiz o sağlıksız seslere ya da büyüdüğümüz ortamda dışarıda kalmamak için, onay almak için girdiğimiz kalıplara, yapılara, şemalara bir dışarıdan bakış getirebilmek. Adil, hakkaniyetli, şefkatli bir bakış. Bu olduğunda o şefkati de ortama soktuğumuzda gölgeyle de yüzleşebiliyoruz. Yani karanlık bir tarafım var. Olmaz mı canım? Tabii ki olacak yani. O biraz da bence içimizdeki o keskin enerji Zeynep. Cesaret demek, yaratıcılık demek, ortaya bir şey koyabilmek demek, ben buradayım diyebilmek. İyi yönetilen bir karanlık taraf şeye de dönüyor, yaratıcılığa ve başarıya da dönebiliyor yani. Bundan korkma. Ama bunu ahlaki sınırlar içinde olmasına, şefkatli sınırlar içinde olmasına destek olursan bu çok şahane bir sonuç olur.
Evet. Aslında bu Jung'un tanımlaması olan gölge tarafla bizim hep temel aldığımız şema terapi modeli de böyle de birleşmiş oluyor. Bizim içimizdeki eleştirel ses ya da belki kusurluk şeması buradan güç alıyor. Çünkü kusurluk şeması diyor ki ya da eleştirel ses, senin o karanlık taraflarını bilirlerse kimse seni sevmez. Dolayısıyla onun tuzağına düşmemize neden oluyor. Tabii canım, herkesin karanlık tarafı var. Benim de var, benim de şunlarım var dediğiniz an zaten o işlevsiz kötü ses diyeyim. O kötü sesler bize saldıracak silahtan yoksun, durumdan yoksun kalmış oluyorlar. Bu noktada evet, öyle tarafım var dediğimiz noktada da bir özgüven çıkıyor, atılganlık çıkıyor, harekete geçme çıkıyor. Çünkü yani bütün enerjimiz bir şeyi saklamak, bir şey görünmesin diye uğraşmak, bir şeyi reddetmek üzerine giderse buradan yaratıcılık ve gelişim olmuyor tabii. Ama onu bir şeyi durdurmaya verdiğimiz enerjiyi kabulle, evet o da var dediğimiz an o enerji gelişim ve yaratıcılığa akacak. Bu konuda bunu konuşmak bile beni bir rahatlattığını hissediyorum yani. Çünkü evet, öyle bir şey var. Ve böyle bir yan var ve tamam, o da benim bir parçam dediğin an gelen özgürlük, sonrasında da gelen sorumluluk duygusu. Değil mi? O özgürlüğün getirdiği sorumluluk, hayat tamam öyle bir şey var deyip bunun sorumluluğunu da alıp ilerleme için fırsat. Yani insanın kendi kendine koyduğu engellerden bir tanesi o karanlık taraflarının yokluğu.
Bir şeye bile uyarlayabiliriz bunu, biliyor musun? O hiperaktif çocukları sınıflara tıkıyoruz ve oturmasını, hareket etmemesini istiyoruz ya. O bile çocukta bir karanlık taraf olmaya başlıyor, gölge taraf olmaya başlıyor. Fazlaca kurallara uyan bir çocuk oluyor ya da meydan okuyan, isyan eden bir çocuk oluyor. Çünkü ona uygun değil. Ama biz o tarafını görsek çocuğun ve desek ki bu çocuk buraya uygun değil, sahneye uygun, spor sahalarına uygun, doğaya uygun ve o çocuğu oraya koyduğumuz zaman artık o olağanüstü bir üretim enerjisine, üretim kaynağına dönüyor.
Şeyde de kaygılı çocukların da okulda çok kural düzen eğiliminde olup eve gelip aileye kök söktürmesi de yani. Buradaki, çünkü gölgeni gösterme diyor orası. Dikkatli ol, hocanın sözünü dinle, itiraz etme, uyumlu ol diyor. Ama gölgede rahatlık, spontanlık, itiraz, rekabet. Mesela bizim kültürde de rekabet ve yarışma hep gösterme, yarışmak kötüdür, rekabet kötüdür. Aslında rekabet ve yarışma bir enerjidir ve rekabet ve yarışma işbirliği içinde yapılabilir. Bunlar bastırılınca okul ortamında kaygılı bir çocuk için gölgeyi göstermiyor. Hep gölgesine şahitlik eden evde daha sert biçimde şahitlik eden anne babası oluyor. Dolayısıyla orada bir kimlik bütünleşmesi olmuyor çocuk için. Ayırıyor. Bu yönlerin burada bizim için kabul edilemez diyor.
Mesela efsane tenisçiler Nadal'la Federer arasında da olağanüstü bir rekabet vardı. Ama olağanüstü bir arkadaşlığa da döndü. Çünkü hep şeyi biliyorlardı. Onun daha iyi olması benim daha iyi olmamı sağlıyor. Bu düşmanca bir rekabete dönmedi. Bunun karanlık bastırdıkları, hani mesela Djokovic'de vardır bu. Biraz diplomatik bir şekilde sevimli görünmeye çalışır ama onun topla, raketle, rakiple olan savaşını herkes bilir. Ama Nadal'la Federer arasındaki dostluk üretken, iyimser, dostane bir rekabete döndü ve ikisinin de aslında daha başarılı olmasını sağladı. Belki Nadal olmasa Federer o kadar başarılı olmayacaktı. Ya da Federer bir röportajında şey demişti. Hiç raket kırmadın mı dediler. Kırmaz olur muyum dedi. Yani tabii ki kırdım ama o halimi hiç sevmedim dedi. Ben öyle biri olmak istemiyorum. Onu gördü ama. Onu gördü. Raket kırdığın anda kendini izliyorsun ve diyorsun ki bir dakika, bu benim olmak istediğim biri gibi değil. Böyle biri yok demiyorsun. Böyle bir tarafım var. Ama bunu başka bir hale dönüştürmem lazım. Bunu daha iyi tenis oynamaya çevirebilirim. Ben de bazen kayıtlarda kendimi izlediğimde ya şu yorum, şu bakış, şu duruş, şu değerlendirme biçimi. Ama bundan rahatsız olmuyorum. Diyorum ki ya böyle bir şey var. Çok istediğim biri gibi değil o. Ben bunu biraz dönüştüreyim.
Evet.
Bunun için biraz cesaret lazım ama.
Evet.
Biraz cesaret, biraz rahatlık, biraz da diğerinin desteğine de ihtiyacımız var. Ben bunu Zeynep'le konuşabilirim ama Zeynep'in de beni utandırmayacağını, suçlamayacağını bilmeye ihtiyacım var. Ama bizi dinleyenlere, izleyenlere şunu söyleyebilirim. Çok insan tanıyan, çok insanın hikayesine eşlik etmiş birileri olarak şunu unutmayın. Herkesin karanlık bir tarafı var. Ama herkes en iyi kendi hikayesinin karanlık taraflarını, utanç taraflarını, yalan dolu taraflarını biliyor. Yani bir hikaye anlatıyor, biliyor ki bir kısmı yalan. Ama o anda renkli olsun istiyor, ilgi çekici olsun diyor. Anlatıyor ama iç sesinde diyor ki lan palavracı sahtekar.
Görünürde ben hiç yalan söylemem gibi bir şey çizmiş.
Ya da işte paraya ölüyor yani. Param gidecek gibi hani hissediyorum
içi
herhalde.
Gidiyor.
İçi gidiyor. Ama cömert gibi görünmeye çalışıyor. Ama bu çelişkilerin de...
Tabakları hesap ediyor ne tutacak acaba?
Hepsi farkında. Ama herkes en iyi kendininkini biliyor yani. Herkes en iyi kendi karanlık tarafını bilince de sanki kendisi karanlıktan da diğerleri ışıktan ibaret.
Ya içim gidiyor para harcarken dese.
Dese.
Evet. O rahatlar. O para gene harcanacak da.
Arkadaşlar ya ne olur benden para istemeyin.
İstemeyin.
Bu yemeği herkes kendi ödeyebilir mi? Bana pinti diyebilirsiniz ama. Gibi bu gülünür de yani.
Gülünen bir şey haline gelir. Bir de insan öyle kendi karanlığını kendi bilince sadece kendisinde var zannedince de orada daha saklanacak bir şeye dönüyor. Sakladığımız şey daha da karanlık bir hale ulaşıyor. O zaman o bizi kaplıyor. İşte günlük hayatın tadı kaçıyor. Spontanlık gidiyor. Olduğu gibi olma hali gidiyor.
Ya da bazen hesap ona kalıyor, veriyor ama eve dönene kadar konuşuyor. Ya nedir ki aramızda? Tabii ki bazen ben veririm, bazen sen verirsin. Aramızda lafım olur diyor ama belli.
Yanlış.
İç
kalbi öyle.
Bir iç sızısı olmuş. Aslında dese ki vallahi ciğerim yandı. Bana evet. Bir daha hesap ödetmeyin dese ne kadar bir yakınlık olur. Sen o...
Ya da 6 ayda bir gidebiliriz buraya desin yani.
Desin. Ama anlattın ya bence bu çok samimiyet de yaratan bir şey yani.
Tabii.
Kimse kimseden bir şeyini gizlemiyor. Utanç
evet,
verici bir
evet,
şey.
Evet.
Çünkü diğerine karşı kendini koruma ihtiyacı hissetmiyorsan, kırılganlığını, mahcubiyetini gösteriyorsan ya da seni utandıracak bir şey, o derin bir yakınlaşmanın da başlangıcı oluyor.
Evet. Bir de gölge ne kadar saklanır ve ne kadar karanlık olursa başarı ve mükemmeliyet isteği de o kadar fazla oluyor. En
evet.
Ona ihtiyacı, ön plana çıkma, takdir edilme. Ya o fikir bana aitti. Hani mesela bir toplantıda fikir bir şey söylüyor ama diğerininmiş gibi oluyor falan. Buralar çok canı acıtan şeyler. Orada kıvranıyor yani. En olmak, görünür olmak, onay almak bizim için daha mühim şeyler haline geliyor. Çünkü ne kadar koyuysa bu kadar burayı da o kadar ışıltıyla dengelemeye çalışıyoruz.
Bir de eskiden bunu düzen, sistem yapmaya çalışırmış. Fakat o tohumlar bireylerin içine de o kadar güçlü bir şekilde ekildi ki artık kapitalizmin bir şey yapmasına gerek yok. Herkes birbirini rakip olarak görüyor zaten.
Evet.
Sosyal medya da buna çok şahane bir zemin sağladı. Herkes daha güzel, herkes daha renkli, herkes daha güçlü, herkes daha özgüvenli. Herkes her şeyi biliyor. Herkesin her konudan haberi var. Herkes Vedat Milor, herkes Cem Yılmaz, herkes İlber Ortaylı.
Herkes burada yani.
Herkes yani. Evet. Biri de demiyor ki, biri şey dese, vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. Söylediklerinizi de çok ilginç buluyorum dese en orijinal o olacak.
Olacak
yani.
Evet. Orada aslında buradaki şey mesela rekabeti bu tarafa alıyoruz gölgeye dedik. Onlar olumlularla dengelense rekabet hırs ve ezmeyle çocuğa öğretiliyor mesela. Biliyorum ebeveynler o kutu oyunu oynuyor. Dalga geçe geçe eze eze öğrensin yenilmeyi diye. Baba ya da anne ona keyifleniyor. Sonra da çocuk ona duygusal reaksiyon veriyor. Sonra da diyoruz ki ya bu çocuk yenilmeyi öğrenmiyor ama hayat böyle bir yer değil. Ama rekabet ve yarışma işbirliğiyle verirse sevecenlikle, samimiyetle verilse, bu siyah beyaz dengesiyle biz kendimize baksak, çocuklarımızı büyütsek, zaten bu kadar net keskin ayrımlara da gerek kalmayacak.
Senin karanlık tarafların neler?
Yani konuştuk bütün bölümler boyunca, artık ben bundan sonra kendimden konuşmamaya karar verdim işte. No. Günlük hayattan yani. Konuştuk yani, hepsini anlattım.
Merak etmiştim gerçekten.
Ama vallahi biliyorsun yani, görünmekle ilgili. Görünmek. Spontanlık, görünmek. Yani o öfke bastırılmış olarak. Sonra o öfkenin bastırılması tabii saçma sapan cezalandıran içsel diyaloglar biçiminde çıkıyor bazen.
Öyle mi? Kendi kafanın içinde.
Kendi kafanın içinde.
Onu da hiç beceremiyorsun ya.
Ya hiç beceremiyorum.
Bazen böyle Zeynep öfkeliymiş gibi davranmaya çalışıyor ama böyle el hareketleri falan o kadar terminolojiye, jargona, şeye
ne derler, herkes gülüyor. Şey. Öfkeme gene yer açılmamış oluyor yani. Ben orada kızgın küçük insan oluyorum.
Şey gibi, o tam küçük eniştenin öfkesine.
Zıplaması gibi.
Peki. Nasıl toparlayalım?
Gölge taraflarım hepimizin var dedik. Vallahi bu somutlaştırma bana iyi geldi. Biraz böyle bu haftayı onunla beraber bir yaşayabilirsiniz. Onu fark etmeniz açısından, hani sizden bir tane daha burada var gibi. Bütün negatifleri de ona atfedersiniz. Böyle bu da bir özgürlük getirir. Ve de hangi durumlarda? Tabii her zaman negatif özellikler olmadığını da söyledik. Bu bizim bastırılmış işte, biraz da bazen de sevilmek için vazgeçtiğimiz yanlarımız da orada oluyor. Uyumlanmak için, grubun parçası olmaya devam edebilmek için vazgeçtiğimiz yanlarımız da orada oluyor. Birincisi fark etmek. Yani ilk birinci basamak, herkesin karanlık yanları var. Bu bizi bir rahatlatacak, savunmamızı bırakacak. İkincisi, benim gölge tarafımda hangi özellikler var? Bunu anlamanın yolu diğeriyle kurduğumuz ilişkiler, gıcık olduğumuz, eleştirdiğimiz, çokça yargıladığımız durumlara bakacağız ya da hayranlık duyduğumuz durumlara bakacağız. Diğeri, hayatımızdaki kişiler, partnerlerimiz varsa, onlar bizim gölge taraflarımızı barındırıyor olabilirler. Böyle bir denge kurmuş olabiliriz. Sahip olmadığımız, bastırdığımız yönlerimiz onda varlık gösterebilir. Benim bütün arkadaşlarım, sen dahil, böyle enerjik, coşkulu, yüksek, duyguları yoğun yaşayan, bazen azıcık deli böyle. Öyle severim ben yani.
Severim deliyi.
Deli severim, evet. Muhtemelen benim o işte bastırılmış gölge taraflarımın temsili. Buna bakabilirsiniz, kurduğunuz ilişkilere bakabilirsiniz. Bunları fark etmekle beraber gelecek kabul sizi zaten özgürleştirecek. Hiç kendinizi olmadığınız biri gibi sunma çabasından biraz kurtarmak. Çok kolay değil ama bir başlangıcı bile bence özgürlük hissini verir.
Görüp konuşulabilir hale geldikten sonra şey de olur. Zaten derdimiz böyle bir mutlaka barış anlaşması da olmak zorunda değil. Bir gör başlangıçta, önce bir müzakere et, önce bir ateşkes yap. Ona bir bak, korkma. Çünkü korkuyoruz o taraflarımızı görüp konuşmaya. Sonrası gelir zaten. Peki. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlar yazmayı lütfen unutmayın. Toplumsal ruh sağlığını, koruyucu ruh sağlığını memleketimizin her yanına, hatta memleketimizin dışındaki kardeşlerimize de ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu çabamıza lütfen destek verin. Kendinize iyi bakın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Aslında ödevi de vermiş gibi oldum. Onunla vakit geçirin ve anlayın diye. Öyle bir hafta olsun. Gölge taraflarınızı fark ettiğiniz bir hafta olsun. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.